Ayrım 15.
Bitkileri de ehlileştirmeyi öğrenmelerinin ardından kendi buluşlarının ilk kurbanı oldular. Saban sürmeye, ekini istiflemeye, kumaş dokumaya ve yiyeceklerini kaplarda pişirmeye, dolayısıyla ayrı zanaatlerde uzmanlaşmaya başlar başlamaz dünyanın tüm nimetlerini tek eline almaya kararlı küçük bir azınlık için çalışmak zorunda buldular kendilerini. Tarımda sulamayı düzenleyen toprak sahipleri, yağmuru yağdıran rahipler ve yağmacı komşulara karşı koruma sağlayan savaşçılardı bunlar. Bilinen en eski ilahiyat niteliğindeki Sümer inanışında çalışma zahmetinden kurtulmak isteyen tanrıların insanları özellikle bu amaç için yarattığı, şayet çalışmazlarsa sel, kuraklık ve açlıkla cezalandırılacakları belirtiliyordu. Çok geçmeden krallar kendilerini tanrı ilan ettiler. Rahipler dağıttıkları tesellinin bedelini durmadan yükselterek topraklarına toprak kattılar. Toprağı işleyenler, asiller ve savaşçı çeteleri tarafından sindirildiler. Hayatlarının bağışlanması için mahsulün bir bölümünü onlara bırakmaları, maruz kaldıkları şiddete ara verilmesi karşılığında diğer ülkelerin yağmalanmasına kullanılmaya rıza göstermeleri gerekti. İktidarı böylece elinde toplayan seçkin zümrenin son derece rahat bir yaşama kavuşması, güzel sanatların gelişimi açısından itici güç olduysa da birçokları için uygarlık, güvenlik karşılığında ödemek zorunda oldukları haraç dışında pek bir anlam taşımıyordu. Bu sistemde saygı görmek esas olarak başkalarının sırtından geçinenlere mahsus bir ayrıcalıktı. Dünyada her zaman saygı kıtlığı çekilmiş çünkü saygı her zaman çok cüzi miktarlarda üretilmiştir. Tarihteki en başarılı haraç sistemlerinden birini uygulayan Romalılar, imparatorluğu oluşturan himaye altındaki yabancı topraklardan topladıkları araçlarla yüz binlerce kişinin işi gücü bırakıp devletten beslenmesini mümkün kılmışlardı. Ne var ki kazancı ortak çıkan insan sayısının artması, yönetimin giderek hantallaşması ve orduların giderek daha masraflı hale gelmesi, çünkü vatandaşlar genellikle savaşa gitmektense ücretli askerlere para ödemeyi yeğliyordu. Haraçların zaman içinde yükselmesine neden oluyordu. Bir uygarlığın refah seviyesi ne kadar yükselirse zenginliğinden pay kapmak isteyenlerin sayısı o kadar artıyor, kendisini savunmak ya da tehdit unsurlarını para karşılığında savmak için ayırması gereken miktar da o ölçüde kabarıyordu. Ayakta kalma çabası giderek daha karmaşık düzenlemelere yol açıyor, aşırı karmaşıklaşan bu yapılar neticede uygarlığı işleyemez hale getiriyordu. Sovyetler Birliği'nde de sistem bütçenin neredeyse tamamının savunmaya tahsis edildiği noktada felce uğramıştı. Canlı varlıklar arasındaki hükmetme ve boyunduruk kurma ilişkilerinin bilimsel olarak incelenmeye başlanması 1802'yi buldu. Tam da Napolyon'un dükler ve baronlar yaratmakla, yeni hiyerarşi düzenleri oluşturmakla meşgul olduğu sıralarda İsviçreli doğa bilimcisi François Huber, yaban arılarının da son derece katı bir hiyerarşik düzen içinde yaşadığını gösterdi. Mussolini'nin başa geçtiği 1922 senesinde Ebe'nin ortaya koyduğuna göre tavuklar, açlıktan ölmek üzere bile olsalar liderlerinden, alfa tavuktan önce yiyeceğe dokunmuyor, bu tavuğun aralarından alınması durumunda yine de yemeyip beta tavuğun karnını doyurmasını bekliyor ve bu hiyerarşiye uygun olarak böyle devam ediyordu. Tavukların yemeğe yaklaşma sırası ancak askeri bir düzende rastlanacak kadar katıydı. Öyle ki sürüden birkaç hafta uzaklaştırılan bir tavuk yeniden aynı sürüye bırakıldığında derhal önceki hiyerarşik konumunu benimsiyordu. Bunun mükafatı sürünün huzur içinde yaşaması, yiyecek için birbirine girmemesi ve yumurta üretiminin artmasıydı. Bedeli ise adaletsizlikti. Hiyerarşinin alt basamaklarında yer alanlar sadece daha az yemle yetinmek zorunda kalmıyor, aynı zamanda daha az yavru yetiştiriyor, stres belirtileri gösteriyor, fiziksel olarak kötülüyor ve tehlike anlarında yiyeceğin tükenmesi, nüfusun fazla artması gibi günah keçisi yerine konup insafsızca saldırıya uğruyorlardı. Aynı ilkeler diğer canlı türleri için de geçerliydi. Müteakkim tavşanların, kurtların, sıçanların yavruları da genellikle müteakkim bireyler oluyordu. Babuinlerin aristokratik hanedanlar oluşturduğu anlaşılıyordu. Tabiat adeta eşitliğin imkansız olduğunu, yalnız güçlü olanların saygıyı hak ettiğini söylüyordu. Buna karşılık 1980'lerde hayvanların asli özelliği olarak algılanan saldırganlığın gerçekte göründüğü kadar basit olmadığı anlaşıldı. Kavgayı izleyen barışma töreni aynı ölçüde titizlikle geliştirilmiş bir beceriyi gerektiriyordu. Müteakkim ve tabi şempanzeler ilk kez bir tür olarak değil de birer birey olarak gözlemlendiğinde ardı arkası gelmeyen öfke ve şiddet dolu saldırganlık gösterileriyle meşgul görünmelerine karşılık 40 dakika kadar sonra az önce kapışmış olanların yarıya yakınının hasımlarını öpmekte ve okşamakta olduğu görülüyordu. Kimi zaman buna barışma törenini izlemek ve barış öpücüğüne tezahüratta bulunmak üzere toplanmış bir kalabalık eşlik ediyordu. Bütün bunlar saldırgan olmadıkları anlamına gelmediği gibi saldırganlık göstermeseler barışmaları için neden olmazdı. Hepsinin aynı şekilde barıştığını da göstermiyordu. Dövüşen erkek şempanzeler arasındaki barışma oranı dişilerinkinin iki katını buluyordu. Erkekler adeta iktidar meselesini asla kalıcı olmayan ittifaklar kurmak suretiyle çözmüştü. Bugünkü dost yarın düşman olabilirdi. Ayrıca şuna karşılık bu tarzındaki yardımlaşma eylemleri geleceğe dönük hiçbir vaat içermiyordu. Brezilya Cumhurbaşkanı Tancredo Neves aşağıdaki sözleri ifade ederken farkında olmadan erkek şempanzelerin her zaman yaptığı şeyi dile getirmişti. Bugüne kadar ne kopmayı başaramayacağım bir arkadaş edindim ne de yanına yaklaşamayacağım bir düşman. Dişi şempanzeler erkeklerin tersine statüyle pek az ilgilenir, birbirlerine hürmet göstermeye dikkat etmezler. Erkek şempanzeler gibi üstleri karşısında esas duruşa geçen askerlere benzer davranışlar göstermezler. Dişiler hiyerarşideki konumlarına göre değil, duygusal gerekçelerle seçtikleri, aile ve arkadaşlardan oluşan küçük bir grup içinde yaşamayı tercih ederler. Dost ve düşman ayrımı gözetmekte erkeklerden daha hassas davranırlar. Barışmanın söz konusu bile olmadığı bir ya da iki sıkı düşmanı olmayan dişi yok gibidir. Şempanzelerin yavrularını hemen hiç cezalandırmamak yönündeki alışkanlığı da sevgiyle saldırganlık arasındaki ilişkiye ışık tutmaktadır. Bu tutumun sonucu olarak şempanzeler yavrularıyla hiçbir zaman yakın bağlar oluşturmazken şempanzelerden çok daha saldırgan olan bir makak cinsi yavrularına sert davranmakla birlikte onlarla ilişkisini ömür boyu sürdürür. Dişi şempanzelerin uzmanlık alanı erkekler arasında barışı sağlamaktır. Mesela bir dişi şempanze kavganın ardından tarafları bir araya getirir, birbirleriyle yüz yüze kalmamaları için aralarına oturur ve her ikisinin de postunu temizlemesine izin verir. Sonra aradan çekilerek iki rakibi birbirinin postunu temizlemeye bırakır. Yeniden kapışmamaları için ara sıra duruma göz atar. Kötüye gidiyorsa yanlarına dönerek birinin kolunu öbürünün omzuna yerleştirir. Dişilerin sevgi uyandırma taktiğine karşılık erkekler ateşkes çağrısını ortak ilgi alanları bularak ya da bulmuş gibi yaparak duyururlar. Mesela erkek şempanze bir nesne keşfeder ve herkesi gelip bakmaya çağırır. Herkes gelir bakar ve sonra dönüp gider. Bulunan nesne karşısında nedense büyülenmiş görünen sabık hasım hariç neticede birbirlerine dokunurlar, karşılıklı postlarını temizlerler ve yeniden dost olurlar. Daha doğrusu bir sonraki kavgaya dek sürecek geçici bir ittifak oluştururlar. Bu bulgular şempanzelere ait, insanlara değil. En son bulgular, hastalanınca antibiyotik içeren yapraklar yediklerini, aile nüfusuna set çekmek istediklerinde ise östrojene benzer, döllenmeyi önleyici özelliklere sahip yaprakları tercih ettiklerini gösterse bile, bütün bunlar onları şempanzeden başka bir şey yapmıyor. Yine de bu yeni bilgiler insanın hayvanlardan devraldığını düşündüğü miras konusunda yanıldığını açıkça ortaya koyuyor. İnsan tarih boyunca önüne sürülmüş olan iki seçenekten birini seçmek zorunda değil artık. Ya gerçekçi cephede saf tutup hayatı kaba kuvvete dayalı bir mücadele olarak görmesi ya da saldırganlığı bertaraf etmenin her şeyi güllük gülistanlık kılmaya yeteceği gibi ütopik hayallere dalması gerekmiyor. İnsanların pek çoğu hatta belki büyük çoğunluğu hala Heinrich von Treischenka'nın dile getirdiği gerçekçi görüşe inanıyor. Kapı komşunuz ikiniz de korkutan başka bir güç karşısında sizi istediği kadar doğal müttefiki olarak görsün. Eline geçen ilk fırsatta bunu kendini tehlikeye atmadan yapması mümkün olduğu anda size zarar vermek pahasına kendine çıkar sağlamaya hazır olacaktır. Gücünü artırmayı başaramayan başkaları bunu başardığında kendi gücünün azalacağını bilmelidir. Bugün öğreniyoruz ki Traşke küçük bir çocukken asker olma hayalleri kurmuş, sağırlık derecesinde güç işitmesi nedeniyle profesörlükle eğitilmek zorunda kalmış, sonra da başka ülkeleri aşağılamak için onlara savaş açan güçlü liderlerin yönetimindeki güçlü ülkeler hayal etmiştir. Başkalarını aşağılamanın, saygı dilenmenin sapkınca bir yolu olduğunu bugün görebiliyoruz. İşe yarar bir yöntem değil bu. Savaş artık dünyanın en soylu faaliyeti olarak değerlendirilmiyor. Buna rağmen politikacılar bu metaforu kullanmaktan vazgeçmiyorlar. İlkeleri uğruna savaşıyor, rakiplerini mağlup ediyorlar. Saygı kazanmaya yarayan yeni bir dil henüz geliştirilemedi. İş dünyası bu ihtiyacı sezmekte daha atak davranmıştır. Bu dünyanın eski kahramanı bir yandan elemanlarına dehşet saçarken bir yandan da kendilerine buyrulanı yapmaktan hoşlandıklarına onları ikna etmeyi başaran saldırgan yönetici tipiydi. Saldırganlık iş dünyasının lügatında bugün de bir erdemdir. Ama estetik ameliyattan geçmiş, böylece kudretin daha genç bir yüzle arıza endam etmesi sağlanmıştır. Bu yeni görüntüsüyle kudret, sıkı gayret eden herkesin kazanma şansına sahip olduğu masum bir oyundur. Gel gelelim yöneticiler kendilerine emir veren hatta karar alan kişiler olarak görmekten giderek uzaklaştılar. Yöneticinin asıl işlevinin altında çalışanları kendi çözümlerini üretmeye teşvik etmek olduğu görüşü yaygınlık kazandı. Kadınların iş dünyasına girişi yöneticileri daha da saydam kıldı. Kudret kisvesinin ardında gizlenen insani zaaflar daha görünür hale geldi. Kamu dünyası ile özel dünyayı ayıran perde kalktığı anda kudret sahipleri çırılçıplak kalırlar. Saygının bilançodaki yeri de en az kudret kadar önemli artık. Bu arada psikiyatri, kudret ve iktidar tutkunlarını fikir ayrılığına alerjisi olan hasta kişiler olarak resmediyordu. Bir Trotski hayranı olan Hitler bunun klasik bir örneğiydi. Yalnız fikir ayrılıklarını değil, yalnız düşmanlarını değil, kuşkunun ta kendisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmişti. Ardına takılanları kendisine kayıtsız şartsız itaate inandırmış, vicdanının bir Yahudi icadı tıpkı sünnet gibi bir kusur olduğunu ilan etmişti. Otoritesini bütünüyle korku üzerine tesis eden Stalin'e göre politikada güvene yer yoktu. Ne var ki topladıkları olağanüstü güç bu liderlerin ikisini de tatmin etmeye yetmemişti. Hitler'in emirlerine karşı gelindiği gerekçesiyle durmadan şikayet ettiği ordu bile gerekli gördüğüm bütün eylemleri baltalamaya çalışıyor diye yakındığı bilinir. Stalin kendisinin haklı, onların haksız olduğunu düşmanlarına kabul ettirmek uğruna her ne kadar rüşvete, hileye ve işkencenin her türlüsüne başvurmuşsa da vehmettiği deanın kendisinde gerçekten bulunduğu konusunda içi bir türlü rahat etmemiştir. Her iki lider de saygıya duydukları büyük açlığı giderememiştir. Demokrasinin en önemli vaatlerinden biri herkesin saygıya kavuşturmaktır. Atina'da bu, yalnız bütün yurttaşlara oy hakkı vererek değil, kamusal mevkilerin dağıtımını kuraya bağlayarak da sağlanıyordu. Dolayısıyla en cahil, en kendi halinde insan bile bir günlüğüne yönetimi ele alma şansına sahipti. Hiçbir Atinalı bir diğerinin hizmetinde çalışmaktan gocunmazdı. Gel gelelim bu karşılıklı saygıyı mümkün kılan Atina'nın da haraç sisteminin bir parçası oluşuydu. Atina harikulade felsefi tartışmalarını sürdürebilmek için bir imparatorluğa, kölelere ve kadınlara muhtaçtı. Demokrasiler hala para, eğitim ve fiziksel görünümün insanları kademe kademe saygısızlığa sürüklemesini önlemenin bir yolunu bulamamıştır. İnsanların özlemini çektikleri saygıya kavuşmak için en sık başvurdukları çare dine sarılmak oldu. Dünyanın bütün büyük dinleri en önemsiz kişinin bile ruhani bir değere sahip olduğunu söylüyordu. Yönetenlerin zorbalıkları, patronların hakaretleri ve günlük hayatta karşı karşıya kalınan aşağılanmalar yalnız dış benliğe deyip geçtiğinde daha derinlerdeki inançların verdiği avuntu her şeye rağmen yerli yerinde kaldığında bunlara katlanmak daha kolay oluyordu. Dinin yetmediği yerde ise insanlık onurunun müdafasına destek veren başka inanışlar vardı. Stoacılık gibi, sosyalizm, liberalizm ve feminizm gibi. Tarihteki belli başlı değişimler bir kralı tahtından indirip yerine yenisini çıkaran devrimlerden çok sadakatlerini krallar yerine ruhani değerlere yönelten bireyler sayesinde gerçekleşmiştir. Aynı şey bugün de yaşanmaktadır. 21. yüzyılın dinsel bir yüzyıl olacağı kehaneti aslında kehanet falan değildir. Geçmişte hemen hiç şaşmadan gerçekleşmiş olan şeyin altını çizmektir sadece. Politikacıların yerlerini rahiplere bırakması demek değildir bu. İnsanların başa çıkamadıkları binlerce gündelik sıkıntıya karşı kendilerini kapatmaları, enerjilerini özel hayata çevirmeleri demektir. Bu tutum onları bazen bencilliğe sürüklemiştir. Ama bazen de dünyayı kaplayan düşmanlığa daha fazla sevgi, daha fazla cömertlik ve daha fazla saygı arayarak karşılık vermişlerdir. Roma İmparatorluğu, güvenliğin, verimliliğin ve değerlerin yavaş yavaş yıkılıp gidişine iyi bir örnektir. İmparatorların hükmü sürüyordu sürmesine ama insanlar kendi dünyalarında onları bütün bütüne ümitsizliğe kapılmaktan koruyan dinlere bağlanıyorlardı. Vaftiz töreni aslında değerli olduklarına insanları ikna etmeye yetmiyordu. Eğer böyle olsaydı Hristiyanlığın çok daha büyük rağbet görmesi gerekirdi. Ortaya çıkışını izleyen ilk birkaç yüzyıl boyunca Hristiyanlık her kuşaktan en çok yarım milyon kadar insanı kendine çekebilmiştir. Ayrıca Hristiyanların pek çoğu Tanrı'nın ya da insan kardeşlerinin kendilerine gerçekten saygı duyduğuna tamamen ikna olmuş değildi. Çünkü Hristiyanlığa geçişte genellikle etkili olan şey Hristiyanlığın hastalıklar karşısında sunduğu mucizevi çözümlerin pagan mucizelerinden daha etkileyici görünmesiydi. Hristiyanlar ancak bu dini seçenlerin oluşturduğu cemaatler içinde karşılıklı yardımlaşma ve yüreklendirme ruhuyla belirli bir süre bir arada yaşadıktan sonra kendilerini değerli hissetmeye başlamışlardır. Ama bu sefer de anlaşmazlığa düşmüş, düşünce ayrılıklarına katlanamaz olmuş, zora başvurarak saygı kazanmaya çalışmış, birbirlerine eziyet etmiş, iktidar sahiplerinin müttefiki ve taklitçisi olmuşlardır. Dinler ne zaman iktidar hırsına kendilerini fazla kaptırıp hükümetler gibi davranmaya başlamışsa, inananlar da eninde sonunda inançlarına sırt çevirip yeni avuntuların, yeni ideallerin peşine düşmüşlerdir. Bugün insanlığın muhtaç olduğu saygıyı nereden bulup çıkaracağı konusunda hüküm süren belirsizlik hiç de yeni bir şey değildir. Saygının resmi kaynaklarının kurumasına, insanların telaşla yeniden eski inançlarına sarılmalarına ve yeni ideolojilerden beslenmeye çalışmalarına ilk kez tanık olmuyoruz. Büyük dinler bugünküne çok benzer anlam arayışları sonucunda ortaya çıkmış ve bugün adını bile unuttuğumuz yüzlerce tarikat ve akımla boğuştuktan sonra galip gelebilmişlerdir. Modern çağın yurttaşlık hakları, kadın eşitliği ve çevrecilik hareketlerini doğuran özlemler 25 ila 13 yüzyıl öncesinde büyük dinlerin dindirmeye çalıştıklarından farklı değildir. Bunlar ne kuşkudan büsbütün kurtulmayı sağlar, ne kazanan tarafla saf tutmanın, liderleri itaatle izlemenin saygı görmeye yeteceğini garanti eder, ne de neyin saygıya değer olduğu konusunda herkesin hemfikir olacağı bir toplumun bir gün kurulabileceğini müjdelerler. Çünkü fikir uyuşmazlıklarının kaçınılmazlığı ve hatta gerekliliği artık yavaş yavaş kabul görmeye başlamıştır. Aslında eski çağların dogmacı ruhbanlığı ile pek az ortak yanı bulunan modern çağ dinlerinin tutumu da bundan çok farklı değildir. Demokrasinin iktidar sorununu çözmek için gerçekten yeni bir yol bulamamış olmasını kendi adına en büyük hayal kırıklığı olarak tanımlayan Strasbourg Belediye Başkanı'nın modernize edilmiş bir dinsel yaklaşımdan ve cinsiyetler arasında daha fazla saygıya yönelik bir arayıştan yola çıkmış olması anlamlıdır. Saygı, kudret kazanmakla kullanılan yöntemlerle kazanılamaz. Bu iş için başkanlar değil, arabulucular, uzlaştırıcılar, yüreklendiriciler ve uzmanlar İzlanda zagalarında kullanılan tabirle barış ustaları gerekir. Bütün sorunları çözme iddiasıyla ortaya çıkmayan, insanların birbirinin değerini anlamasına ve eksiksiz bir fikir birliği sağlayamadıklarında bile işbirliği içinde hareket edebilmesine yardımcı olmaktan öte hırsları bulunmayan, anlaşmazlıkların ölümcül sınırlarına dayanmasını önleyecek kişiler. Bu konudaki tarihsel güçlük, bu gibi kişilerin genellikle kendilerini çok pahalıya satmaları ve eninde sonunda itaat talep etmeye yönelmeleri olmuştur. Geleneksel politikaya atılan kadınların pek çoğu şu ya da bu şekilde hayal kırıklığına uğramıştır. Ne kadar yükselirlerse yükselsinler, gerçek anlamıyla iktidara dokunamadıklarını, iktidarın tadını çıkarmak uğruna normal yaşamdan feragat eden erkeklerin yönettiği bir oyunda rol almaya zorlandıklarını hissetmiş, muhatap oldukları bürokratların istedikleri kadar kendilerini kamu hizmetine adamış olsunlar, umutları boşa çıkarmak dışında bir şey üretemeyen, gayri şahsilik ideali üzerine kurulu bir 19. yüzyıl fabrikası yönettiklerini fark etmişlerdir. Tarih bize tekrar tekrar göstermiştir ki, iktidarı ustaca kullanmayı bilenler, ancak aynı yeteneğe sahip olanlar tarafından yerinden oynatılabilirler. Ve bu da aynı sistemin sonsuza kadar sürüp gitmesine hizmet eder. Bugün eski usul politikanın insanlarda yol açtığı yılgınlık, ortak selamete ilgisiz kalmalarından değildir. Ona katkıda bulunmanın güçlüğü karşısında idealist politikacıların ideallerini çiğneyerek sahtekarlara ve prensiplerini çiğneyerek dogmacılara verdikleri tavizlerin değişmezliği karşısında neredeyse umutsuzluğa kapılmış olmalarındandır. İktidar savaşı insafsız bir savaştır çünkü ve müttefik edinmeden kazanılamaz. Bu savaşa bir kez katıldıktan sonra sofu Hristiyan piskoposların bile, Budist keşişlerin ve Konfüçyüsçü bilginlerin bile ne diğer kamlıkları kalmıştır ne de kutsallıkları. Yeni yasalar çıkarmak ya da muhaliflerin önünü kesmek için mücadele etmek, yüce gönüllülüğe değer verenler nezdinde hiçbir zaman çok başarılı bir strateji ya da uygun bir proje olmamıştır. Bir sonraki bölümde sıradan insanların hayatlarında saygıya daha fazla yer açmak için neler yapabilecekleri ve bunu yaparken geçmişteki hataları tekrarlamaktan nasıl kaçınabilecekleri üzerinde duracağım. 9. Emir vermekten de almaktan da hoşlanmayanların arabuluculuk için uygun adaylar oluşu. Strasbourg'daki La Ville Alsace lokantasında size masanızı gösterir ve siparişinizi alırken Tereza'nın aklından neler geçiyor? Son derece işini bilir bir edası var. Üstünden enerji akıyor. Çevik adımlarla yürüyor. Dosdoğru gözlerinizin içine bakıyor. Size dostane bir ilgi gösteriyor. Daha önce oraya gitmişliğiniz varsa sizinle ilgili ne çok şey hatırladığını görünce şaşırıp kalıyorsunuz. Belki talihin kendisine güleceği günleri bekleyen bir garson var karşınızda. Belki ona kaç para bahşiş bırakacağınızı kestirmeye çalışıyor. Belki de sanat tarihinde master diploması var. Bilmeniz imkansız. Tereza tam 15 yıldır bu işi yapıyor. Çünkü hayatta bir amacı var. Özgüven, Tereza'nın kişiliğinin temel direği. Daha da ötesi, bu onun başlıca önceliklerinden biri. Bir zamanlar utangaçlıktan ne yapacağını bilemeyen bir kızmış. Şımartılmış bir tek çocuk. Derken bir gün kendisinden 11 yaş büyük bir adama aşık olmuş. Ve onun peşine takılarak bambaşka bir hayata atılmış. Birlikte L'Arsenal adlı bir lokanta açmışlar. Hiçbir turistin yolunun düşmeyeceği bir sokaktaki karanlık odadan ibaret lokantaları çok geçmeden civardaki entelektüellerin, sanatçıların ve gazetecilerin en gözde uğrak yerlerinden biri haline gelmiş. Tereza yemek yapmaktan hiç anlamıyormuş. Kahve pişirmekten bile acizmiş. Yemekleri sevgilisi yapıyor, o servis işini yürütüyor ve öğreniyormuş. Ama asıl işi müşterileri hakkıyla ağırlamakmış. Zaman içinde hiç aksamayan alçak gönüllüğüyle herkesin gönlünü kazanarak lokantaya kendine özgü bir atmosfer kazandırmış. Ta derinlerde sakladığım benliğimi böylece dışarı çıkarmak zorunda kaldım. Şimdi iki ayrı yüzüm var. Utangaçlığı yeni edinilmiş şen şakrak bir görüntünün ardına gizlenmiş. Lokanta işletmek ona her zaman uyumlu ve müsamahakar olmayı, insanlar hakkında peşin fikirler yürütmemeyi, işi yaltaklanmaya vardırmadan dostça davranmayı öğretmiş. Karşılığında insanların sevgisini kazanmış. Ancak Tereza'nın sorunu kendisine duyulan ilgi ve sevgiden asla emin olamaması, o vakur halinin ardında güvensizliği onu içten içe kemiriyor. İnsanlarla bir arada geçirdiği bir günün ardından kendi dünyasına çekilmeyi, kendisiyle baş başa kalmayı, kitap okumayı seviyor. Özel yaşamında çok daha uzak ve zor bir insan olduğunu söylüyor. Yaptığı işin anlamı giderek kafasında açıklık kazanmış. Aslında o kadar iyi tanıdığı, insanın elini kolunu bağlayan utangaçlığın üstesinden gelmeleri için insanlara yardım etmekte olduğunu anlamış. İnsanların birbirleriyle tanışmak istediklerini ama hep de bu işin başka birileri tarafından ayarlanmasını beklediklerini fark ettim. Tereza, kimin kiminle iyi anlaşacağını kestirme sanatı üzerinde uzmanlaşmaya koyulmuş. İki ressamı bir araya getirmek akıl kârı değilmiş mesela. Savaş çıkar. Sanatçılar daima yeterince takdir edilmediklerini düşünürlermiş. Tereza, bu giderilmez açlığı gayet iyi tanıyor. L'Arsenal'in müdavimlerinden biri de bütün dünyada sergiler açmasına rağmen memleketi olan Alzak'ta bağıra basılmaktan başka bir şey düşünmeyen Tommy Ungarer'miş.